Ayrım 37.
Burada hükümet yok mu? Hükümet olmadan olur mu? O olmazsa yağmacılık ederler. Az mı meraklısı vardır? Halk arasından kimileri, boşuna ne konuşuyorsun diye karşılık veriyorlardı. Hiç olur mu? Hiç Moskova'yı bırakırlar mı? Sana şaka söylemişlerdir, sen de inanmışsındır. Ordumuz az mı? Düşman gelince öyle içeri bırakacaklar demek. Hükümetin işi bu. Uzun boylu genci göstererek, bak halk ne diyor. Katip Gorod, duvarı dibinde bir başka topluluk, kaputu firize kumaştan yapılmış, elinde kağıt tutan bir adamın çevresine almıştı. Halk arasından buyruk vay, buyruğu okuyorlar sesleri yükseldi. Firize kaputlu adam 31 Ağustos'tan kalan afişi okuyordu. Halk çevresinde toplanınca önce biraz şaşırır gibi oldu. Ama kalabalığın arasında ona değin sokulan uzun boylu gencin üstelemesi üzerine sesinde bir titreyişle afişi okumaya başladı. Yarın Ekselans'ın Prens Hazretlerinin yanına çıkacağım diye okuyordu. Uzun boylu genç utku kazanmış gibi bir tavırla kaşlarını çatıp gülümseyerek Prens Hazretlerinin yanına sözünü yineledi. Prens Hazretleri ile işlerin nasıl yürütüleceğini ve canavarları ortadan kaldırmadan ordulara nasıl yardım edileceğini görüşeceğim. Onların canını çıka... Afişi okumayı sürdürürken durakladı. Uzun boylu genç utku kazanmış gibi, gördün mü diye bağırdı. Analarını ağlatacak onların, mahvedeceğiz. Bu çağrılmadan gelen konukların kökünü kazıyacağız. Canlarını cehenneme göndereceğiz. Yarın öğlende yine döneceğim, o zaman işe sarılacağız, gerekeni yapacağız. Yarım kalanları bitireceğiz, o haydutları buradan söküp atacağız. Adam son sözleri tam bir sessizlik içinde okumuştu. Uzun boylu genç de hüzünle başını eğmişti. Belliydi ki hiç kimse bu son sözlerin anlamını kavramamıştı. Dahası belliydi ki özellikle yarın öğlende geleceğim sözleri okuyanı da dinleyenleri de çok üzmüştü. Halk ancak büyük parlak sözleri anlayacak durumdaydı. Buralarsa son derece yalın ve gereksiz denecek deyin kolay anlaşabilecek sözlerdi. Aralarından herhangi biri de söyleyebilirdi bu sözleri. Bu deyin yüksek görevdeki bir kişi böyle bir günlük buyruk vermiş olamazdı. Hepsi üzüntülü bir sessizlik içinde duruyorlardı. Uzun boylu genç dudaklarını kımıldatıyor, olduğu yerde sallanıyordu. Birden kalabalığın arkasından, ona sormalı bu işi. İşte zaten kendisi de geliyor. Hadi bakalım, yüreğin yiyorsa sor bakalım. Ne gerekiyorsa, ne yapılacaksa o söyler diye sesler duyuldu. Ve herkesin dikkati iki süvari muhafızı ile birlikte gelen polis komiserinin alana sapan arabası üzerine çevrildi. O sabah Kont Rostopçin'in buyruğu üzerine mavnaları yakma işini üstlenmiş, bu görev sayesinde cebine önemli tutarda para indirmiş olan komiser, kendisine doğru ilerleyen kalabalığı görünce arabacıya durmasını buyurdu. Tek tek çekingen bir tavırla arabaya yaklaşanlara, "Bu ne kalabalık?" diye bağırdı. Yanıt alamayınca da, "Nedir bu kalabalık, size soruyorum," diye yineledi. Firize kaputlu memur, "Şey efendim, bu arkadaşlar," dedi, "bunlar sayın şefim Kont Hazretlerinin bildirisi üzerine yaşamlarını vermeye hazırdırlar. Dilekleri hizmet etmektir, yoksa başkaldırı filan yok Kont Hazretlerinin bildirisinde açıklandığı gibi." Polis komiseri, "Kont bir yere gitmedi, kendisi burada. Sizin ne yapacağınız da buyrukla bildirilecek," dedi. Arabacıya döndü, "Hadi çek." Kalabalık durdu, uzaklaşan arabanın arkasından bakarak hükümet adamının ne söylediğini işitmiş olanların çevresinde toplandı. Polis komiseri ise o sırada arkasına dönüp baktıktan sonra arabacısına bir şeyler söylemiş, arabacı daha hızlı sürmeye başlamıştı. Uzun boylu gencin bağırdığı duyuldu. "Aldattılar bizi çocuklar, bizi valinin kendisine götürsün." Başkaları da bağırdı. "Bırakmayın peşini çocuklar, hesap versin bize, yakalayın onu." Halk arabanın peşinden koştu. Kalabalık polis komiserinin arkasından gürültü patırtıyla konuşa konuşa Lubyanka'ya gidiyor ve kalabalıkta, "Peki şimdi ne olacak baylar? Canım, esnaflar çekilip gitmişler. Madem öyle biz niçin burada mahvoluyoruz? Biz köpek miyiz sanki?" sözleri daha sık duyuluyordu şimdi. 24. 1 Eylül akşamı Kont Rostopçin Kutuzov'la görüştükten sonra savaş konseyine çağrılmadığı ve başkentin savunmasına katılmak üzere yaptığı öneriye hiç önem verilmediği için gururu yaralanmış ve gücenmişti bayağı. Genel karargâhta kendisine açıkladığı görüşe, yani başkent halkının huzur içinde, yurtseverlik duyguları içinde bulunmasının ikinci derecede önemli olması şöyle dursun, tüm olarak gereksiz, dahası hiçbir değeri olmayan bir şey olmadığı görüşüne şaşmış kalmıştı. Bütün bunlardan ötürü kızgınlık duyan ve kendisine hakarete uğramış sayan Kont Rostopçin şaşkınlık içinde dönmüştü Moskova'ya. Yemek yedikten sonra soyunmadan kanepeye uzanmış ve saat 1'de Kutuzov'dan mektup getiren bir kuryeci uyandırılmıştı. Ordular Moskova'nın arkasında bulunan Riyazan yoluna doğru geri çekildiklerine göre, acaba Kont Hazretleri birliklerin kentin içinden geçirilmesi için polis memurları göndermek lütfunda bulunurlar mı diye soruluyordu mektupta. Bu haber Rostopçin için yeni bir şey değildi. Kutuzov'la Eğritepe'de bir gün önceki görüşme sırasında değil, daha Borodino Savaşı'ndan sonra Moskova'ya gelen bütün generaller hep bir ağızdan bir savaş daha yapmanın olanaksız bir şey olduğunu söylediklerinde ve Kont'un izniyle her gece hükümetin beylik mallarının kentten dışarı çıkarıldığında, kentlilerin de yarısının burayı bırakıp gittiklerini görmüş ve anlamıştı ki Moskova düşmana bırakılacaktır. Ama bunu bilmesine karşın, bunun ayrıca böyle Kutuzov'dan gelen bir buyrukla gece vakti, sıradan bir pusulayla, daha ilk derin uykusunu uyuduğu bir sırada uyandırılarak kendisine bildirilmesi, onu şaşırtmış, sinirlendirmişti. Sonradan Kont Rostopçin o sıradaki eylemlerini açıklarken, o vakitler iki önemli amaç güttüğünü notlarında birkaç kez belirtmiştir. Bunlar da Moskova'da sükûnu korumak ile kentlilerin oradan gitmesini sağlamaktı. Bu ikili amaç kabul edilecek olursa, Rostopçin'in tüm davranışları yanlışsız görünür. Moskova'daki kutsal eşyalar, silahlar, mermiler, barut ve ekmek stokları niçin götürülmemişti? Niçin binlerce kentli Moskova'nın bırakılmayacağına inandırılarak aldatılmış, bu yüzden her şeylerini yitirmişlerdi? Kont Rostopçin'in açıklamasına bakılırsa bunun nedeni başkentte huzuru korumaktı. Niçin devlet kurumlarından yığınla gereksiz kağıtla, lepiğin, balonu ve daha bir sürü şey boşaltılmıştı? Buna kenti boş bırakmak için diye karşılık verilir. Herhangi bir şeyin halkın huzurunu bozduğu kabul edildi mi her çeşit eylem haklı görünür. Peki Kont Rostopçin'in 1812'de Moskova'da halkın huzuru bozulacak diye korkması nereden kaynaklanıyordu? Kentte ayaklanmaya bir eğilim olduğunu gösteren bir belirti mi vardı? Kentliler gidiyor, buna karşılık ordular geri çekilerek Moskova'yı dolduruyorlardı. Burada halkı başkaldırıya sürükleyecek bir şey mi vardı? Düşmanın kente girişi sırasında yalnız Moskova'da değil, tüm Rusya'da bile ayaklanmaya benzer hiçbir şey olmamıştı. Ve 2 Eylül günü Moskova'da 10 bin kişiden fazla insan vardı. Oysa komutanın kendi buyruğuyla garnizonun avlusunda toplanan kalabalıktan başka herhangi bir devinim olmamıştı. Şurası kesin ki, eğer Borodino Savaşı'ndan sonra Moskova'nın düşmana bırakılacağı artık açıkça belli olduktan sonra, daha doğrusu kaçınılmaz bir durum aldığı sırada, Rostopçin halka silah ve afiş dağıtılarak onu heyecanlandıracak yerde, açıkça kentin bırakılacağını bildirip tüm kutsal eşyaların, barutun, donanımın ve hazineden çıkarılması için gereken önlemleri almış olsaydı, daha da az karışıklık olacaktı. Buluttan nem kapan, heyecanlı bir yapıya sahip olan ve hep devlet yönetiminin en yüksek basamaklarında olan Rostopçin, gerçi yurtsever biriydi. Yönettiğini sandığı halk konusunda en küçük fikri yoktu. Daha başlangıçta düşmanın Smolensk'e girişinde, kendi sanrısında halkın duygularını ve Rusya'nın yüreğini yöneten bir insan rolüne girmişti. Yalnız Moskova'da oturan halkın tüm davranışlarını yönettiğini, ki her devlet adamına öyle görünür, sanmakla kalmıyordu. Aynı zamanda ona öyle geliyordu ki halkın kendi çevresinde bile bayağı gördüğü, hele üst makamlardan işittiği vakit hiç anlamadığı o avam ağzıyla yazılmış afiş ve bildirileriyle tüm ulusun duygularını da yönetiyordur. Halkın duygularını yönetmek için güzel bir rol oynamak Rostopçin'in o deyin hoşuna gitmişti. Ona o deyin alışmıştı ki bu rolü bırakmak ve hiç gösterişli ya da kahramanca devinimde bulunmadan Moskova'yı bırakma zorunluluğu onu gafil avlamıştı. Üzerinde durduğu yer ayağının altından birden kayıvermişti. Bu yüzden kesin olarak ne yapacağını bilemiyordu. Moskova'nın bırakıldığını bile bile son dakikaya değin bunun böyle olacağına yürekten inanmamış ve bu amacı gerçekleştirecek hiçbir şey yapmamıştı. Kentliler onun isteklerine karşı gelerek Moskova'dan gidiyorlardı. Devlet kurumlarına gelince bunlar da yalnız memurların üstelemeli dilekleri yüzünden kentten çıkarılmıştı. Memurların bu konudaki dileklerini gönülsüzce kabul etmek zorunda kalmıştı kont. Kendisiyle yalnız üzerine aldığı ama sanrısında yarattığı rolü oynuyordu. Kentlilerin Moskova'yı bırakacağını çoktandır biliyordu. Ne var ki bu sanrısı geniş olan insanların başına sık sık gelen, yalnız düşünceye dayanan bir bilgiydi. Ortaya çıkan bu yeni duruma tüm varlığı ve gücüyle henüz ayak uyduramamıştı. Tüm eylemleri, tüm çabaları ve enerjisiyle, bunların halk için ne derece yararlı olduğu ve onun üzerinde nasıl bir etki yaptığı apayrı bir sorundu. Yalnız kendi için olan duyguları, yani Fransızlara karşı yurtseverce bir nefretle kendine duyduğu güveni kentlilere de aşılamaya yönelmişti. Ama olay gerçek tarihsel çapına oturunca artık Fransızlara karşı duyulan nefreti belirtmek için sözlerin, dahası savaşın bile yetmediği, yalnız Moskova'nın bırakılması konusunda bile o kendine olan güven duygusunun hiçbir işe yaramadığı ve tüm halk tek bir insan gibi varını yoğunu bırakarak sel gibi Moskova'nın dışına akıp, bu olumsuz eylemle ulusun içindeki duygu olanca şiddetiyle ortaya çıkınca, Rostopçin'in üzerine aldığı rol tüm anlamını yitirdi. Kendisini birden yapayalnız, zayıf, gülünç duyumsuyor, artık hiç de sağlam bir zemine basmadığını anlıyordu. Uykusundan uyandırılıp da Kutuzov'un gönderdiği o soğuk bir dille yazılmış buyurucu pusula kendisine verildiği vakit hem suçlu olduğunu duyumsadı hem de öfkelendi. Ona teslim edilen ne varsa devletin olup, Moskova'dan çıkarması gereken ne varsa hepsi kentte kalıyordu. Üstelik bunların hepsini götürmek de olanaksızdı. Kendi kendine iyi ama bunun suçu kimde? Bu işi kim bu kerteye getirdi? Ben getirmedim ya, benim her şeyim hazırdı. Ben Moskova'yı işte böyle avucumun içinde tutuyordum. Oysa onlar işi ne hale soktular, alçaklar, hainler diye düşünüyor, bu alçaklar ve hainlerin kimler olduğunu açıkça kesin olarak belirtemiyor ama içinde bulunduğu bu gülünç, bu yakışık almaz durumdan ötürü o hainlere karşı nefret duymak zorunluluğunu duyumsuyordu. O gece Kont Rostopçin Moskova'nın her yönünden buyruk almak için kendisine gelenlere çeşitli buyruklar verdi. Yakınları Kont'u hiçbir zaman bu deyin asık yüzlü ve sinirli görmemişlerdi. Bütün gece Kont'a ekselans malikane işlerinden geldiler, müdür göndermiş, buyruklarınızı bekliyorlar. Başpiskoposluktan, senatodan, üniversiteden, ıslah evinden geldiler. Piskoposluktan biri geldi, ne yapmak gerektiğini soruyor. İtfaiye örgütü için ne buyurursunuz? Cezaevi müdürü geldi. Düşkünler yurdunun müdürü burada diye durmadan haber verdiler. Kont kendisine sorulan tüm sorulara artık buyruklarının gereksiz olduğunu, büyük bir çabayla başladığı hazırlıkları bilinmeyen birinin bozduğunu, şimdi artık olacak şeylerin tüm sorumluluğunun o kişiye yükleneceğini belirten kısa ve öfkeli yanıtlar veriyordu. Malikaneler makamından buyruk bekleyenler için o aptala söyle burada kalsın, o gereksiz kağıtlara bekçilik etsin diyordu örneğin. İtfaiye için, ne diye saçma sapan şeyler soruyorsun? At varsa Vladimir'e gitsinler, Fransızlara bırakacak değiliz ya onları diye yanıt veriyordu. Akıl hastanesinden geldiler ekselans, buyruğunuz nedir? Buyruğum ne mi? Herkes çekilip gitsin. Bu deyin işte. Delileri de kente salıversinler. Madem ordularımızı deliler yönetiyor, bunların serbest dolaşmasını Tanrı bile hoş görür. Zindanda zincire vurulu olanlar için iki tabur mu vereyim? Elimde bir şey yokken. Bırak hepsini burada, işte bu, dedi. Siyasi tutuklular da var, ekselans. Meşkov, Vereshyagin, Rostopçin. Vereshyagin mi? Onu daha asmadılar mı, diye bağırdı. Getirin onu bana. 25. Sabahleyin saat 10'a doğru ordular Moskova'nın içinden geçmeye başladıkları vakit artık konttan buyruk almak için hiç kimse gelmez oldu. Kentten çıkabilecek durumda olan herkes kendiliğinden çıkıp gidiyordu. Kalanlar da ne yapacaklarına kendiliğinden karar veriyorlardı. Kont Skolniki'ye gitmek için araba hazırlanmasını buyurdu. Sapsarı olmuş, kaşlarını çatmış, ellerini kenetlemiş, çalışma odasında hiç konuşmadan oturuyordu. Her yönetici sakin, fırtınasız zamanlarda yönetimi altına verilen halkın ancak kendi çabası sayesinde eylemde bulunduğunu sanır ve gösterdiği çabalarla yaptığı işlerin en önemli ödülü de işte böyle vazgeçilmez, her bakımdan herkes için gerekli bir insan olduğunu kavramasıdır. Tarih denizi durgun olduğu sürece küçücük kayığını halkın gemisine dayamış olan ve herhangi bir eylemde bulunan bir yöneticinin dayandığı geminin kendi çabasıyla yürüdüğünü sanması olağan bir şeydir. Ama bir fırtına koptu mu, deniz kabardı mı, gemi devinime geçti mi, böyle bir yanılgı olasılığı yoktur artık. Gemi başka bir yere bağlı olmayan kocaman gövdesiyle ilerler. Devinime geçen bu gemiyi durdurmak isteyen her güç etkisiz kalır ve onu yöneten kişi asıl enerji kaynağı olmaktan çıkar. Yalnız hiçbir önemi olmayan, yararsız, güçsüz bir varlık durumuna girer birden. İşte Rostopçin bunu duyuyor ve öfkeleniyordu. Kalabalık halkın durdurduğu polis komiseri yaverle birlikte arabanın hazır olduğunu bildirmek için kontun yanına girmişti. Yaver de kendisi de sapsarıydı. Polis komiseri Rostopçin'e görevini yerine getirdiğini söyledikten sonra avluda kendisini görmek isteyen büyük bir kalabalığın olduğunu bildirdi. Rostopçin bir tek sözle olsun karşılık vermeden ayağa kalktı, hızlı adımlarla şık aydınlık konuk odasına gitti, balkonun kapısına yaklaştı, tokmağını tutacak oldu, sonra vazgeçip kalabalığın daha iyi göründüğü pencereye doğru geçti. Uzun boylu bir genç en önde duruyor, sert bir tavırla elini sallayarak bir şeyler söylüyordu. Yanı başında yüzü gözü kan içinde bir demirci, somurtuk bir yüzle bekliyordu. Pencerenin öbür yanından uğultulu sesler geliyordu. Rostopçin pencere önünde durarak, "Fayton hazır mı?" diye sordu. "Hazır, ekselans." Rostopçin gene balkon kapısına yaklaştı, komisere döndü. "Ne istiyor bunlar?" Söylediklerine göre buyruğunuz üzerine Fransızlarla çarpışmak için toplanmışlar, ekselans. İhanetten filan söz ediyorlardı. Ama öyle bir kaynaşıyorlar ki, ekselans, ellerinden zor zoruna kurtuldum. İzin verirseniz bir önerim var, ekselans. Rostopçin öfkeyle, lütfen gidin, düşüncelerinize ihtiyacım yok, ne yapacağımı bilirim, diye bağırdı. Balkonun kapısında duruyor, kalabalığa bakıyordu. İşte Rusya'yı bu duruma getirdiler, işte beni bu duruma soktular, diye düşünüyor, olanların tümünü sırtına yükleyebileceği, bilinmeyen birine karşı içinde bastırılması olanaksız müthiş bir öfke uyandığını duyumsuyordu. Çabuk parlayan insanlarda sık sık görüldüğü gibi kin artık tüm varlığını sarmıştı. Ama onu söndürebilecek birini arıyordu. İşte ayak takımı, işte halkın en alt basamağı, diye düşünüyordu. Birden elini sallayan uzun boylu gence bakarak, aptallıkları yüzünden ayağa kaldırdıkları bu insanlar bir kurban istiyor, diye geçirdi aklından. Böyle bir şeyi düşünmesinin asıl nedeni, böyle bir kurbanın kendisi için gerekli olmasıydı. Hırsını alabileceği birini bulmalıydı. Gene "Fayton hazır mı?" diye sordu. Yaver "Hazır efendim," dedi. "Vereshyagin için ne buyurursunuz?" "Kendisi kapıda bekliyor." Rostopçin birden beklenmedik bir şey hatırlamış gibi şaşkınlıkla "Ya!" diye bağırdı. Sonra hızlı bir devinimle kapıyı açtı, kararlı adımlarla balkona çıktı. Konuşmalar birden kesildi. Şapkalar, kasketler çıkarıldı, tüm gözler dışarı çıkmış olan konta doğru çevrildi. Kont hızlı hızlı konuşarak yüksek sesle, ''Merhaba çocuklar'' dedi. ''Geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yanınıza ineceğim ama daha önce bir haydutun hesabını görmeliyim. Onun cezasını vermeliyiz. Moskova onun yüzünden mahvoldu. Bekleyin, geliyorum.'' Kont bunu söyledikten sonra aynı biçimde çabucak içeri girip kapıyı sıkıca kapadı. Kalabalıkta sözlerini destekleyen memnun bir mırıltı dolaştı. Demek tüm haydutların hesabını görecek. Bir de sen Fransızlar falan diyorsun. Göreceksin her şey nasıl düzelecek diye söylenen insanlar, sanki birbirlerini buna inanmamakla suçluyor, birbirlerini azarlıyorlardı. Birkaç dakika sonra ön kapıdan bir subay çıktı, bir şeyler söyledi. O zaman muhafız subayları hazır olda dimdik durdular. Kalabalık balkonun önünden çekilerek açık adımlarla kapıya çıkan Rostopçin birini arıyormuş gibi çevresine bakındı. ''Nerede?'' diye sordu. Bunu sorduğu anda bir evin köşesinden iki muhafız arasında çıkan uzun ince boyunlu başının yarısı tıraşlı bir genç göründü. Gencin sırtında bir vakitler şık olduğu anlaşılan mavi keçe kaplı, tüyleri dökülmüş tilki kürkünden bir gocuk, ayağında da mahkumların giydiği uçları ince, kirli çizmelere sokulmuş eski püskü, kirli bir şalvar vardı. İnce, gücünü yitirmiş ayaklarına, kararsız yürüyüşünü aksatan prangalar takılmıştı. Rostopçin gözlerini gocuğu tilki kürkünden yapılmış gençten ayırdı, kapının önündeki son basamağa işaret ederek ''Buraya getirin onu'' dedi. Genç adam prangalarını şakırdatarak ağır ağır gösterilen basamağa çıktı, gocuğunun boğazını sıkan yakasını parmağıyla tutarak gevşetti, uzun boynunu bir iki kez sağa sola çevirdi, sonra içini çekerek yazgısına boyun eğmiş bir tavırla, hiç ağır iş görmediğini belli eden ince ellerini karnının üzerinde kavuşturdu. Genç adam basamağın üzerine yerleşirken birkaç saniyelik bir sessizlik olmuştu. Yalnız iç çekişler, iniltiler, itişmeler ve yer değiştiren ayakların sesleri duyuluyordu. Rostopçin genç adamın gösterilen yere yerleşmesini beklerken kaşlarını çatarak eliyle yüzünü ovuşturuyordu. Çevreyi çınlatan tiz bir sesle, ''Çocuklar'' diye bağırdı. ''Bu adam Vereshyagin'dir. Moskova'nın mahvolmasına yol açan alçak budur.'' Gocuğu tilki kürkünden olan genç yazgısına boyun eğmiş bir tavırla ellerini önünde kavuşturmuş, biraz eğilmiş olarak duruyordu. Başının yarısı tıraş edildiği için çirkin ve mutsuz görünen genç yüzü yere doğru çevrilmişti. Kont'un ilk sözlerini duyunca ona bir şey söylemek ya da hiç değilse onunla göz göze gelmek istiyormuş gibi ağır ağır başını kaldırdı. Aşağıdan Kont'a baktı. Ama Rostopçin ona bakmıyordu.